Ayrım 21.
Anapın popülizminin kentli yoksul kitlelere dönük ana hedefi, bu kitlelerin saflarında sınıf özelliklerinden ve sınıf bilincinden mümkün mertebe yoksun Anap yanlısı bir seçmen tabanı yaratmak olmuştur. Bu hedefin gerçekleşmesinde 1984 içinde aşağı yukarı tamamen Anap denetimine geçen kent belediyelerinin stratejik bir rol oynamaları öngörülüyordu. Belediye gelir ve harcamalarının 1984'ten itibaren çok büyük artışlar kaydettiği biliniyor. Bu harcamaların milli gelirden payı 1983'te %1,66 iken 1986'da %3,14'e çıkıyordu. Bu göreli artış adam başına reel harcamaların aşağı yukarı 2 kat yükselmesi anlamına geliyor. Belediye yatırım ve hizmetlerindeki artışlardan büyük kentlerin yoksul mahallelerinin ve gecekonduların küçümsenmeyecek paylar aldıkları biliniyor. Gecekondulara dönük tapu tahsis belgeleri ve tapulandırma çalışmalarının etkileri, imar afları ve kimi gecekondu semtlerine veya büyük kentlerin yoksul ancak konumları itibariyle yüksek rant gelebilecek olan yörelerine verilen imar izinleriyle birlikte ele alınmalıdır. Başıbozuk kentleşmeye bağlı olarak verilen bu imar izinleri iktidar için maliyetsizdir. Doğrudan doğruya hiç kimsenin çıkarını zedelemez. Buna karşılık gecekondu veya yoksul semt sakinlerini büyük kentsel rantları ortak eder ve bireylerin servet durumlarını aniden ve kökten değiştirir. Müteahhitlerden birdenbire 4 apartman dairesi ve bir dükkan türü tekliflerle karşılaşan gecekondu sakinleri için ücretlerdeki reel aşınma türü sınıfsal bölüşüm dinamiklerinin önemi tamamen kaybolur. Bu biçimde oluşan kentsel rantların dağılımı düzenli olmadığı için iktidar partisinin belediye kanatlarıyla bağlantılar önem kazanacağı için kentte yoksul kitlelerin beklentileri, siyasi davranışları değişir. Üretim ilişkilerine bağlı bölüşüm çelişkilerinin siyasi ve ideolojik tavırları etkileyen rolleri aşınabilir. Bunun yerine köşeyi dönme, işini uydurma, kapıp gitme klişelerinin ifade ettiği davranış biçimleri etkili olabilir. Bu sürecin bilinçli bir politika ürünü olduğunu 1988 yılında Turgut Özal şu sözlerle ortaya koyuyordu. Son 5 yılda gecekondu sorununa çözüm bulduk. 2,5 milyondan fazla eve ruhsat verdik. Böylece kat çıkıp gelir artırabilecekler. Belediyeler de son yıllarda büyük hizmetler götürdüler. Türkiye'de gelir dağılımı bütün gelişen ülkelerden daha iyidir. Dipnot 8. İlk ve son cümlesi Bermudat tamamen gerçek dışı olmakla birlikte Turgut Özal'ın sözleri ana popülizminin özünü yakalamamıza imkan vermesi bakımından ilginçtir. Belediye politikaları kadar önem taşımasa dahi ANAP'ın sosyal politikalar içinde yer alan ücretliye vergi iadesi ve fakfuk fon uygulamaları da esasla aynı felsefe doğrultusundadır. Bu saptamaları ikinci bölümdeki ücret bulgularıyla birleştirerek 1983 sonrasında kent emekçilerine dönük bölüşüm politikalarına egemen olan yaklaşımı sendikal örgütlenmeye ve ücret taleplerine karşı katı ve ödünsüz bir çizgi izlenmesi, buna karşılık aynı işçiyi kentte gecekondulu, fakir ve tüketici kategorisine kaydırarak bu ikinci düzlemde bir dizi politika aracı, belediye hizmetleri, tapu tahsisi, imar izni, fakir fon ve vergi iadesi ile kazanmaya çalışmak olarak nitelendirilebilir. Bu yaklaşımı yoz popülizmi olarak 1960'lı 1970'li yılların klasik popülizminden ayıran ana özelliği, kent emekçilerinin sınıfsal özelliklerine bakış biçiminde aramak gerekir. Önceki dönemde işçi sınıfı bölüşüm politikalarında esas olarak ücretli özelliğiyle iş yerindeki konumu içinde yakalanmaya çalışılır. Kamu sektörünün yumuşak ücret ve istihdam politikalarından kaynaklanan ve buradan iş gücü piyasasının tümüne yayılan etkiler, ana popülizminde bilinçli olarak ortadan kaldırılmıştır. ANAP'ın yoz popülizmi olarak nitelendirdiğimiz bu yaklaşımın 3 boyutunu vurgulamak gerekir. Birinci olarak, işçilerin sınıfsal konumlarını ve bilinçlerini aşındırmak açıkça hedeflenmiştir. İkincisi, sözü geçen politikalar kentli emekçilerin şu veya bu şekilde maddi durumlarını olumlu yönde etkilemiş veya en azından bu doğrultuda olumlu beklentiler yaratmıştır. Üçüncüsü, bu politikaların hiçbiri sermaye açısından ücret maliyetlerini artıracak herhangi bir öge taşımamaktadır. Bunlara bağlı olarak yapılabilecek sonuncu ve olumsuz bir gözlem ise, ANAP döneminin sosyal politikalarının sermaye açısından iş gücünün niteliğini, dolayısıyla uzun dönemde verimini artıracak bir perspektiften yoksun olması, yani geniş kitlelere sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine hedef almış bulunmamasıdır. Bu sonuncu gözlem, görünüşteki bütün inceliğine rağmen ANAP'ın dönüşüm politikalarının sermayeden yana uzun dönemli bir perspektiften de yoksun olduğunu ortaya koyuyor. Büyük bir olasılıkla ANAP'ın ABD kökenli danışmanları tarafından ilham edilen bu popülist dönüşüm stratejisinin politik düzlemde 1987 seçimleri sonuna kadar etkili olduğu söylenebilir. Bu ölümlü tabloya ANAP'ın 1985-1987 yıllarını kapsayan genişleme konjonktürünün önemli katkısı olmuştur. Unutmayalım ki ücretlerin aşınmaya devam ettiği, ancak iktisadi canlanmanın söz konusu olduğu bir konjonktür, yukarıda işçi aileleri için sözünü ettiğimiz uyum ve savunma mekanizmalarının başarı olasılığının da en yüksek olduğu bir duruma tekabül eder. İkinci işte, marjinal faaliyetlerde eve verilen parça başına siparişler için çalışarak aile gelirini artırma olanakları böyle durumlarda yükselir. İşsizlik tehlikesi azalır. Aynı yıllar belediyelerin yukarıda sözü geçen faaliyetlerinin de hızla geliştiği yıllardır. Ancak büyüğü 1988'den itibaren bozulur ve 1989 yerel seçimleriyle ANAP'ın kentli yoksul kitlelere dönük olarak oluşturmaya çalıştığı siyasi strateji büyük ölçüde iflas eder. Bu süreci daha iyi anlamak için işçi sınıfının 1980'li yıllardaki politik ve ideolojik tavırlarına yüzeysel bir biçimde de olsa ayrıca eğilmek gerekiyor. Sendikalar ve işçiler. 12 Eylül rejimi sendikacılık hareketinin radikal kanadını oluşturan diski tasfiye ederken, sendikal faaliyetleri ve toplu sözleşme düzenini askıya alırken ve iş hayatının yeni kurumlarını sermayeden yana otoriter bir biçimde yeniden düzenlerken, işçi sınıfı tabanından gelen herhangi bir etkili bir direnmeyle karşılaşmadı. Askeri yönetimin koyduğu grev yasağı delinmedi. 1-2 yıl önce 1 Mayıs mitinglerine yüz binlerce işçiyi toplayabilen disk yöneticilerinin sıkı yönetim mahkemelerinde boş tribünler önünde yargılanmalarını gösteren fotoğraflar, bu durumu sembolik olarak kanıtlayan hazin belgelerdir. Ne var ki Türkiye işçi sınıfından Avrupa ve kısmen Latin Amerika geleneğini yansıtan bu tür direnme eylemlerinin beklenmesi, işçi hareketlerinin özel tarihlerine ve bunlar arasındaki ulusal farklılıkları dikkate almadığı için haklı değildir. 12 Eylül rejimi süresince ve ANAP dönemi boyunca sendikalaşmanın yaygın olduğu iş kollarının emekçileri, istek, sorun ve özlemlerini sadece tek tek işçiler olarak değil, bir sınıfın mensubu olma özellikleriyle kendine özgü biçimler içinde sendikal harekete yansıtabilmişlerdir. İlginçtir ki sendikacılığın geleneksel işlevlerinin aşağı yukarı ortadan kalktığı bir dönem içinde sendikaların üye sayılarında çarpıcı bir azalma olmamıştır. 12 Eylül darbesini alkışlayarak karşılayan ve askeri rejim altında fiilen tek sendika konfederasyonu olarak kalan Türk iş yöneticileri kısa bir süre için korporatist bir siyasi yapının oluşacağını ve Türk işin bu yapı içindeki karar alma sürecinin formal bir parçası olacağını ummuş olabilirler. Genel Sekreter Sadık Şide'nin Sosyal Güvenlik Bakanı olarak hükümete verilmesi bu beklentiyle ilgili olsa gerektir. Ancak kısa zamanda askeri rejimin emek sermaye ilişkilerinde korporatist bir yapıdan beklenen dengeleri gözetmek çabasında olmadığı, açık seçik bir biçimde emek aleyhtarı sermaye yanlısı bir çizgi izlemekte kararlı olduğu ve iş hayatına ilişkin kararlara kural olarak
ayrım 21
risk çizgisinin egemen kaldığı ortaya çıktı. Bunu izleyen ve 1984'e kadar uzanan süre tabandan gelen baskıların çeşitli sendikaların ve Türk işin yöneticileri tarafından algılandığı, küçük, etkisiz, adeta salt sembolik hareketlerle bunların dışa aktarıldığı fakat esas olarak hareketsizliğin egemen olduğu bir dönemdir. Sadık Şide'nin bakanlığına dönük kimi sendika liderlerince yapılan eleştirilerin yaygınlaşması, Türk İş Temsilcilerinin Yüksek Hakem Kurulu'ndan çekilmesi, anayasa görüşmeleri sırasında ve halk oylamasından önce sonuçsuz kalan lobi çalışmaları, işçilerden gelen baskıların yansımalarıdır. Türk İş'in siyasi stratejisindeki yanılgılar ANAP dönemi altında da sürmüştür. Geleneksel partiler üstü politika çizgisini izleyerek iktidarı askeri rejimden devralınan antisendikal yasaları revizyondan geçirmeye, en azından bunların uygulanmasında tarafsız davranmaya ikna etme beklentisi, ANAP iktidarının sınıf karakterini ve ANAP popülizminin Adalet Partisi popülizminden farkını algılayamamaktan kaynaklanmıştır. Türk İş'in beklentilerinin tam aksine Turgut Özal askeri dönemin yasal ve kurumsal çerçevesine sendika hareketini etkili bir toplumsal ve ekonomik güç olmaktan çıkarmak için kullanmaya kararlıydı. 1984'ten itibaren bu doğrultuda ısrarlı ve kararlı bir biçimde yürümeye çalıştı. Dipnot 9. Bunda başarılı olmaması, ANAP'ın bu çizgiden vazgeçmesinde değil, tüm olumsuz koşullara rağmen sendikalı işçilerin sendikalarına sahip çıkmalarında, üyeliklerini sürdürmelerinde ve ekonomik ve toplumsal taleplerini aktaracak tek kanal olarak uzun süre sadece sendikalarını görmelerinde aranmalı. İşçi tabanı böylece sendikal hareketin üst yönetimlerini sürekli olarak baskı altında tutan etken olarak rol oynamıştır. 1980'li yılların işçi sendika, sendika iktidar ilişkilerinin bir panoramasını ve çözümlemesini yapmak bu çalışmanın sınırlarını aşıyor. Sadece bir genel değerlendirme yapalım. 12 Eylül rejimi siyasi solu ve sol sendikacılığı susturmakla işçilerin ekonomik taleplerini kovalayabilecek, istek ve sorunlarını işverenlere ve iktidara aktarabilecek tek kanal olarak çok sınırlı bir çerçeve içinde de olsa Türk İş'e bağlıydılar. Dolayısıyla Türk İş'in geleneksel lobicilik çabalarını karşılıksız bıraktılar. İşçi tabanının beklentilerini karşılamakta aciz kalan Türk İş, 1985'ten itibaren büyük duraksamalarla ve gönülsüzce de olsa ANAP iktidarına cephe aldı ve yerleşik geleneğinden ayrılarak seçim ve referandumlarda iktidara oy verilmemesi doğrultusunda kararlar almaya başladı. 1987'yi izleyen yıllarda ise Türk İş tipi sendikacılığın eylem, biçim ve geleneklerinin yetersizliği, işçilere sendikal kuruluşların sınırlarını, niyet ve yeteneklerini aşan bir dizi yeni eylem biçimine itti. 1989 bahar eylemleri, 1990-91 Zonguldak İşçi Hareketi ve 1991 genel grevi, işçi tabanının yarattığı özgün biçimler içinde geliştirdiği, ancak sonuçta sendikal hareketi de peşinden sürükleyen, ona ivme kazandıran önemli mücadeleler olarak görülmelidir.
Ayrım sonu.